Ayrım 18.
Ama o anda hassas bir cihazla beyninizin içindeki ses düzeyi ölçülse, burada derin bir sessizliğin hakim olduğu görülecektir. Koku algımızın oluşması da buna benzerdir. Vanilya kokusu, gül kokusu gibi uçucu moleküller, burnun epitelyum denilen bölgesindeki titrek tüylerde bulunan alıcılara gelirler ve bu alıcılarda etkileşime girerler. Bu etkileşim beynimize elektrik sinyali olarak iletilir ve koku olarak algılanır. Sonuçta bizim güzel ya da çirkin diye adlandırdığımız kokuların hepsi uçucu moleküllerin etkileşimlerinin elektrik sinyaline dönüştürüldükten sonra beyindeki algılanış biçiminden başka bir şey değildir. Bir parfümü, bir çiçeği, sevdiğiniz bir yemeği, deniz kokusunu, hoşunuza giden ya da gitmeyen her türlü kokuyu beyninizde algılarsınız. Fakat koku molekülleri beyne hiçbir zaman ulaşamazlar. Ses ve görüntüde olduğu gibi beyninize ulaşan yalnızca elektrik sinyalleridir. Sonuç olarak doğduğunuz andan itibaren dışarıdaki nesnelere ait olarak bildiğiniz kokular duyu organlarınız aracılığı ile hissettiğiniz elektrik uyarılarıdır. Benzer şekilde insan dilinin ön tarafında da 4 farklı tip kimyasal alıcı vardır. Bunlar tuzlu, tatlı, ekşi ve acı tadlarına karşılık gelir. Tat alıcılarımız bir dizi kimyasal işlemden sonra bu algıları elektrik sinyallerine dönüştürür ve beyne iletirler. Bu sinyaller de beyin tarafından tad olarak algılanırlar. Bir çikolatayı ya da sevdiğiniz bir meyveyi yediğinizde aldığınız tat, elektrik sinyallerinin beyin tarafından yorumlanmasıdır. Dışarıdaki nesneye ise asla ulaşamazsınız. Çikolatanın kendisini göremez, koklayamaz ve tadamazsınız. Örneğin beyninize giden tad alma sinirleri kesilse, o an yediğiniz herhangi bir şeyin tadının beyninize ulaşması mümkün olmaz. Tat duyunuzu tamamen yitirirsiniz. Bu noktada karşımıza bir gerçek daha çıkar. Bir yiyeceği tattığımızda bir başkasının o yiyecekten aldığı tadın veya bir sesi duyduğumuzda başka birisinin duyduğu sesin bizim algıladıklarımız ile aynı olduğundan emin olmamız mümkün değildir. Bu gerçekle ilgili Lincoln Barnett şöyle demektedir. Hiç kimse kendisinin kırmızı ya da do notasını duyuşunun başka bir insanınki ile aynı olup olmadığını bilemez. Dokunma duyumuza gelince de değişen bir şey olmadığını görürüz. Bir cisme dokunduğumuzda dış dünyayı ve nesneleri tanımamıza yardımcı olacak bilgiler derideki duyu sinirleri aracılığıyla beyne ulaştırılırlar. Dokunma hissi beynimizde oluşur. Zannedildiği gibi dokunma hissini algıladığımız yer parmak uçlarımız ya da derimiz değil, yine beynimizdeki dokunma merkezidir. Bizler nesnelerden gelen elektriksel uyarının beynimizde değerlendirilmesi sonucu sertlik ya da yumuşaklık, sıcaklık ya da soğukluk gibi nesneleri tanımlayan farklı farklı hisler duyarız. Hatta bir cismi tanımaya yarayan her türlü detayı bu uyarılar sonucunda elde ederiz. Bu önemli gerçekle ilgili olarak B. Russell ve L. Wittgenstein gibi ünlü filozofların düşünceleri şöyledir. Bir limonun gerçekten var olup olmadığını ve nasıl bir süreçle varlaştığı sorulamaz ve incelenemez. Limon sadece dille anlaşılan tat, burunla duyulan koku, gözle görülen renk ve biçimden ibarettir. Ve yalnız bu nitelikleri bilimsel bir araştırmanın ve yargının konusu olabilir. Bilim, nesnel dünyayı asla bilemez. Yani maddesel dünyaya ulaşmamız imkansızdır. Muhatap olduğumuz tüm nesneler gerçekte görme, işitme, dokunma gibi algıların toplamından ibarettir. Algı merkezlerindeki bilgileri değerlendiren beynimiz, yaşamımız boyunca maddenin bizim dışımızdaki aslı ile değil, beynimizdeki kopyaları ile muhatap olur. Biz ise bu kopyaları dışımızdaki gerçek madde zannederek yanılırız. Beynimizin içinde oluşan dış dünya. Buraya kadar anlattığımız fiziksel gerçekler bizi tartışılmaz bir sonuca ulaştırır. Bizim gördüğümüz, dokunduğumuz, duyduğumuz ve adına madde, dünya ya da evren dediğimiz kavramlar sadece ve sadece beynimizde oluşan elektrik sinyalleridir. Örneğin meyve yiyen biri aslında meyvenin beyindeki algısıyla muhataptır, aslıyla değil. Kişinin meyve diye nitelendirdiği şey meyvenin biçimi, tadı, kokusu ve sertliğine ait elektriksel bilginin beyinde algılanmasından ibarettir. Eğer beyne giden görme sinirini keserseniz, meyve görüntüsü de bir anda yok olur. Veya burundaki algılayıcılardan beyne uzanan sinirdeki bir kopukluk, koku algınızı tamamen ortadan kaldırır. Çünkü meyve bir takım elektrik sinyallerini beynin yorumlamasından başka bir şey değildir. Üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir noktada uzaklık hissidir. Uzaklık, örneğin bu kitapla aranızdaki mesafe, sadece beyninizde meydana gelen bir boşluk hissidir. Bir insanın kendisinden çok uzakta sandığı maddeler de aslında beyninin içindedir. Örneğin insan göğe bakıp yıldızları seyreder ve bunların milyonlarca ışık yılı uzakta olduklarını sanır. Oysa yıldızlar onun içinde, beynindeki görüntü merkezindedirler. Bu yazıları okurken içinde oturduğunuzu sandığınız odanın da aslında içinde değilsiniz. Aksine oda sizin içinizdedir. Bedeninizi görmeniz sizi odanın içinde olduğunuza inandırır. Ancak şunu unutmayın, bedeniniz de beyninizde oluşan bir görüntüdür. Tüm diğer algılarınız içinde durum geçerlidir. Örneğin siz yan odadaki televizyonun sesini duyduğunuzu sanırken aslında beyninizin içindeki sesle muhatapsınızdır. Ne yanda bir oda olduğunu ne de o odadaki bir televizyondan ses geldiğini ispatlamanız mümkün değildir. Metrelerce uzaktan geldiğini sandığınız seste hemen yanınızdaki kişinin konuşması da aslında beyninizdeki birkaç santimetre karelik duyma merkezinde algılanmaktadır. Bu algı merkezinin dışında sağ, sol, ön, arka gibi bir kavram yoktur. Yani ses sağdan, soldan veya havadan size ulaşmaz. Sesin geldiği bir yön yoktur. Algıladığınız kokular da böyledir. Hiçbiri uzak bir mesafeden size ulaşmaz. Koku alma merkezinizde oluşan etkileri dışarıdaki maddelerin kokusu zannedersiniz. Oysa bir gülün görüntüsü nasıl ki görme merkezinizin içindeyse, o gülün kokusu da aynı şekilde koku alma merkezinizin içindedir. Dışarıda ne gül vardır ne de ona ait bir koku. Çünkü algılarımızın bize tanıttığı dış dünya aynı anda beynimize ulaşan elektrik sinyalleri bütününden başka bir şey değildir. Beynimiz hayatımız boyunca bu sinyalleri değerlendirir. Biz de bunları maddenin dışarıdaki aslı sanarak yanıldığımızın farkında olmadan bir ömür süreriz. Yanılırız çünkü algılarımızla maddenin kendisine asla ulaşamayız. Dış dünya sandığımız sinyalleri yorumlayıp anlamlı hale getiren de yine bizim beynimizdir. Örneğin duyma algısını ele alalım. Kulağımızın içine gelen ses dalgalarının yorumunu yaparak onu bir senfoniye çeviren aslında beynimizdir. Yani müzik beynimizin oluşturduğu bir algıdır. Renkleri görürken de aslında gözümüze ulaşan sadece ışığın farklı dalga boylarıdır. Bu farklı dalga boylarını renklere çeviren yine beynimizdir. Dış dünyada renk yoktur. Ne elma kırmızı, ne gökyüzü mavi, ne de ağaçlar yeşildir. Onlar sadece öyle algıladığımız için öyledirler. Dış dünya tamamen algılayana bağlıdır. Nitekim gözdeki retinada oluşan küçük bir bozukluk renk körlüğüne sebep olur. Kimi insan maviyi yeşil, kimisi kırmızıyı mavi, kimisi de renkleri grinin çeşitli tonları şeklinde algılar. Bu noktadan sonra dışarıdaki nesnenin renkli olup olmaması önemli değildir. Ünlü düşünür Berkeley de bu gerçeğe şu sözleriyle dikkat çekmektedir. İlkin renklerin, kokuların ve benzeri gerçekten var olduğu sanıldı. Ama daha sonra bu çeşit görüşler reddedildi ve görüldü ki bunlar duyumlarımız sayesinde vardır. Sonuç olarak biz nesneleri onlar renkli olduğundan ya da dışarıda maddi bir varlığa sahip olduklarından renkli görmeyiz. Çünkü varlıklara yüklediğimiz tüm nitelikler dış dünyada değil içimizdedir. Peki o zaman dış dünyada geriye ne kalır? Dış dünyanın varlığı şart mı? Şimdiye dek hep bir dış dünyadan, bir de bizim gördüğümüz ve beynimizde oluşan algılar dünyasından söz ettik. Ama dış dünyaya hiçbir zaman ulaşamadığımıza göre bu dünyanın gerçekten var olduğunu nasıl bilebiliriz? Elbette ki bilemeyiz. Aksine her nesne yalnızca algıların bir toplamı olduğuna, algılar da yalnız zihinde var olduğuna göre, var olan tek dünya sadece algılar dünyasıdır. Tanıdığımız tek dünya zihnimizin içinde olan, orada çizilen, seslendirilen ve renklendirilen, kısacası zihnimizde meydana gelen bir dünyadır ve bizim varlığından emin olabileceğimiz tek dünyada budur. Beynimizde seyrettiğimiz algıların maddesel karşılıkları olduğunu ise asla ispatlayamayız. Bu algılar pekala yapay bir kaynaktan da geliyor olabilirler. Bunu şöyle bir örnekle zihnimizde canlandırabiliriz. Önce beyninizi vücudunuzun dışına çıkarıp cam bir küpün içinde suni olarak yaşattığımızı düşünelim. Bir de bunun yanına her türlü elektrik sinyalinin üretilebildiği bir bilgisayar yerleştirelim. Sonra herhangi bir ortama ait görüntü, ses, koku gibi verilerin elektrik sinyallerini yapay olarak bu bilgisayarda üretelim ve kaydedelim. Bu bilgisayarı elektrik kablolarıyla beyninizdeki algı merkezlerine bağlayalım ve burada kayıtlı olan sinyalleri beyninize gönderelim. Bu sinyalleri algıladıkça beyniniz bir başka deyimle siz, bunların karşılığı olan ortamı görecek ve yaşayacaktır. Bu bilgisayardan beyninize kendi görüntünüze ait elektrik sinyalleri de gönderebiliriz. Örneğin bir masada otururken algıladığınız bütün görme, işitme, dokunma gibi duyuların elektriksel karşılıklarını beyninize gönderdiğimizde beyniniz kendisini bürosunda oturmakta olan bir iş adamı sanacaktır. Bilgisayardan gelen uyarılar devam ettikçe de bu hayali dünya devam edecektir. Yalnızca bir beyinden ibaret olduğunu ise hiçbir şekilde anlayamayacaktır. Çünkü beynin içinde bir dünya oluşması için beyindeki ilgili merkezlere gerekli uyarıların ulaşması yeterlidir. Bu uyarılar yapay bir kaynaktan, örneğin bir kayıt cihazından ya da daha farklı bir algı kaynağından geliyor olabilir. Ünlü bilim felsefecisi Bertrand Russell bu konuda şunları söyler. Parmaklarımızla masaya bastığımız zamanki dokunma duyusuna gelince, bu parmak uçlarındaki elektron ve protonlar üzerinde bir elektrik etkisidir. Modern fiziğe göre masadaki elektron ve protonların yakınlığından oluşmuştur. Eğer parmak uçlarımızdaki aynı etki bir başka yolla ortaya çıkmış olsaydı, hiç masa olmamasına rağmen aynı şeyi hissedecektik. Evet, maddesel karşılıkları olmayan algıları gerçek sanarak aldanmamız çok kolaydır. Nitekim bu gerçeği rüyalarımızda sık sık yaşarız. Rüyada tamamen gerçek gibi duran olaylar yaşar. İnsanlar, nesneler, ortamlar görürüz. Ama hepsi birer algıdan başka bir şey değildir. Rüya ile gerçek dünya arasında ise temel bir fark yoktur. Her ikisi de zihinde yaşanır. Algılayan kim? Buraya kadar anlaşılacağı gibi içinde yaşadığımızı sandığımız ve dış dünya adını verdiğimiz maddesel dünyanın aslında beynimizde oluştuğuna kuşku yoktur. Ama asıl önemli soru burada ortaya çıkar. Bildiğimiz bütün maddesel varlıklar gerçekte birer algı ise o halde beynimiz nedir? Beynimizde kolumuz, bacağımız ya da başka herhangi bir nesne gibi maddesel dünyanın bir parçası olduğuna göre o da diğer maddeler gibi bir algı olmalıdır. Rüya ile ilgili bir örnek konuyu daha iyi açıklayacaktır. Şimdiye kadar olan anlatımımıza uygun olarak beynimizin içinde bir rüya seyrettiğimizi düşünelim. Rüyada hayali bir bedenimiz olacaktır. Hayali bir kolumuz, hayali bir gövdemiz, hayali bir gözümüz ve de hayali bir beynimiz. Rüya sırasında bize "Nerede görüyorsun?" gibi bir soru gelse vereceğimiz cevap "Beynimde görüyorum" olacaktır. Ama ortada gerçek bir beyin yoktur. Sadece hayali bir vücut, hayali bir kafatası ve hayali bir beyin vardır. Rüyanızdaki görüntüyü gören irade ise rüyadaki hayali beyin değil, ondan daha ötede olan bir varlıktır. Rüyadaki ortamla gerçek hayat dediğimiz ortam arasında herhangi bir fiziksel fark olmadığını biliyoruz. Öyleyse bize gerçek hayat dediğimiz ortamda nerede görüyorsun sorusu sorulduğunda da üstteki örnekteki gibi beynimde cevabını vermenin bir anlamı yoktur. Her iki durumda da gören ve algılayan irade bir et parçası niteliğindeki beyin değildir. Beyni analiz ettiğimizde karşımıza diğer canlı organlarda da bulunan protein ve yağ molekülleri gibi moleküllerden daha farklı bir malzeme çıkmaz. Yani beyin dediğimiz et parçasında görüntüleri seyrederek yorumlayacak, bilinci oluşturacak, kısacası ben dediğimiz şeyi yaratabilecek bir şey yoktur. R.L. Gregory, beynin içinde görüntünün algılanması ile ilgili insanların düştükleri bir yanılgıyı şöyle dile getirmektedir. Gözlerin beyinde resimler oluşturduğunu söylemeye yönelik bir eğilim söz konusudur. Fakat bundan kaçınmak gerekir. Beyinde bir resim oluştuğu söylenirse bunu görmesi için içte bir göz daha olması gerekir. Fakat bu gözün resmini görebilmek için bir göze daha ihtiyaç olacaktır. Ve bu da sonsuz bir göz ve resim olması anlamına gelir. Bu mümkün olamaz. Maddeden başka bir varlığı kabul etmeyen materyalistlerin içinden çıkamadıkları asıl nokta burasıdır. Gören, gördüğünü algılayan ve tepki veren içteki göz kime aittir? Karl Pirivram da bilim ve felsefe dünyasında algıyı hissedenin kim olduğu ile ilgili bu önemli arayışa dikkat çekmiştir. Yunanlılardan beri filozoflar makinenin içindeki hayalet, küçük insanın içindeki küçük insan ve benzeri üzerine düşünüp durmuşlardı. Ben, beyni bulunan varlık nerededir? Asıl bilmeyi gerçekleştiren kim? Assisi'li Aziz Francis'in de söylemiş olduğu gibi aradığımız şey bakanın ne olduğudur. Şimdi şunu düşünün. Elinizdeki kitap, içinde oturduğunuz oda, kısaca önünüzdeki bütün görüntüler beyninizin içinde görülmektedir. Peki bu görüntüleri atomlar mı görüyor? Hem de kör, sağır, bilinçsiz atomlar. Neden atomların bir kısmı bu özellikleri kazanmış da diğerleri kazanamamış? Düşünmemiz, kavramamız, hatırlamamız, sevinmemiz, üzülmemiz, bütün bunlar bu atomların arasındaki kimyasal reaksiyonlardan mı ibaret? Bu soruları dikkatle düşündüğümüzde atomlarda irade aramanın bir anlamı olmadığını görürüz. Açıktır ki gören, işiten ve hisseden varlık madde ötesinde bir varlıktır. Bu varlık canlıdır ve ne madde ne de görüntü değildir. Bu varlık vücut görüntümüzü kullanarak önündeki algılarla muhatap olur. İşte bu varlık ruhtur. Maddesel dünya dediğimiz algılar bütünü işte bu ruh tarafından seyredilen bir hayaldir. Nasıl rüyamızda sahip olduğumuz bedenimizin ve rüyamızda gördüğümüz maddesel dünyanın bir gerçekliği yoksa, içinde yaşadığımız evrenin ve sahip olduğumuz bedenin de maddesel bir gerçekliği yoktur. Gerçek olan varlık ruhtur. Madde ise sadece ruhun gördüğü algılardan ibarettir. Bu satırları yazan ve okuyan akıllı varlıklar, birer atom ve molekül yığını ve bunların arasındaki kimyasal reaksiyonlar değil, birer ruhtur. Gerçek mutlak varlık. Tüm bu gerçekler bizi çok önemli bir soruyla karşı karşıya getirir. Madem maddesel dünya olarak tanıdığımız şey gerçekte ruhumuzun gördüğü algılardan ibarettir, o halde bu algıların kaynağı nedir? Bu soruya cevap verirken dikkat edilmesi gereken gerçek şudur. Maddenin kendi başına bağımsız bir varlığı yoktur. Madde bir algı olduğuna göre yapay bir şeydir. Yani bu algının bir başka güç tarafından yapılması, daha açık bir ifadeyle yaratılması gerekir. Hem de sürekli olarak. Eğer sürekli bir yaratma olmazsa, madde dediğimiz algılarda yok olur giderler. Bu bir televizyon ekranında görüntünün devam edebilmesi için, yayının da sürekli devam etmesi gibidir. Peki kim bizim ruhumuza yıldızları, dünyayı, bitkileri, insanları, bedenimizi ve gördüğümüz diğer her şeyi sürekli olarak seyrettirmektedir? Çok açıktır ki içinde yaşadığımız tüm maddesel evreni yani algılar bütününü yaratan ve sürekli yaratmaya devam eden üstün bir yaratıcı vardır. Bu yaratıcı bu denli görkemli bir yaratış sergilediğine göre de sonsuz bir güç ve bilgi sahibidir. Nitekim o yaratıcı bize kendisini tanıtır. Yarattığı algılar evreni içinde bir de kitap yaratmıştır ve bu kitap yoluyla bize kendisini, evreni ve bizim neden var olduğumuzu anlatır. O yaratıcı Allah, kitabının ismi ise Kur'an'dır. Göklerin ve yerin yani evrenin sabit ve kararlı olmadığı, sadece Allah'ın yaratmasıyla varlık buldukları ve o yaratmayı durdurduğunda yok olacakları bir ayette şöyle ifade edilir. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Fatır suresi 41. Girişte de belirttiğimiz gibi insanların çoğu Allah'ın gücünü kavrayamadıklarından, onu göklerde bir yerlerde bulunan ve dünya işlerine müdahale etmeyen bir varlık olarak düşünürler. Bu mantığın temeli evrenin bir maddeler bütünü olduğu, Allah'ın ise bu maddelerin dışında bir yerlerde bulunduğu şeklindedir. Oysa şimdiye dek incelediğimiz gibi madde bir algıdan ibarettir. Gerçek mutlak varlık ise Allah'tır. Yani var olan sadece Allah'tır. Ondan başka her şey gölge varlıklardır. Böyle olunca da Allah'ın madde topluluğunun dışında olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Allah her yerdedir ve her yeri kaplamaktadır. Bu gerçek Kur'an'da şöyle açıklanır. Allah ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Onlar ise, dilediği kadarının dışında, onun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. Onların korunması ona güç gelmez. O pek yücedir, pek büyüktür. Bakara suresi 255. Allah'ın mekandan münezzeh olduğu ve her yeri çepeçevre kuşattığı gerçeği bir başka ayette de şöyle belirtilmektedir. Doğu da Allah'ındır batıda. Her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü kıblesi oradadır. Şüphesiz ki Allah kuşatandır, bilendir. Bakara suresi 115. Maddesel varlıklar birer algı olduklarına göre Allah'ı göremezler ama Allah kendi yarattığı maddeyi her şekliyle görür. Kur'an'da gözler onu idrak edemez, o ise bütün gözleri idrak eder denilerek bu gerçek haber verilmektedir. En'am suresi 103. Yani biz Allah'ın varlığını gözlerimizle algılayamayız. Ama Allah bizim içimizi, dışımızı, bakışlarımızı, düşüncelerimizi tam olarak kuşatmıştır. Onun bilgisi dışında biz tek bir söz söyleyemeyiz, hatta tek bir nefes dahi alamayız. Dış dünya sandığımız algıları seyrederken, yani hayatımızı sürerken de, bize en yakın olan varlık herhangi bir algı değil, Allah'ın kendisidir. Kur'an'da yer alan andolsun. İnsanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. Ayetinin sırrı da bu gerçekte gizlidir. Kaf suresi 16. Bir insan kendi bedeninin maddeden oluştuğunu zannettiğinde bu önemli gerçeği kavrayamaz. Çünkü örneğin kendi zannettiği yer beyni ise dışarısı olarak kabul ettiği yer kendisine 20-30 santimetre gibi belirli bir uzaklıkta olur. Ama madde diye bir şeyin var olmadığını, her şeyin hayal olduğunu kavradığında artık dışarısı, içerisi, uzak, yakın gibi kavramlar anlamsızlaşır. Allah kendisini çepeçevre kuşatmıştır ve ona sonsuz yakındır. Allah insanlara sonsuz yakın olduğunu, kullarım beni sana soracak olursa, muhakkak ki ben onlara pek yakınım ayeti ile de bildirir. Bakara suresi 186. Bir başka ayette geçen, muhakkak Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır ifadesi de yine aynı gerçeği haber verir. İsra suresi 60. İnsan kendisine en yakın olan varlığın yine kendisi olduğunu sanarak yanılır. Oysa Allah bize kendimizden bile daha yakındır. Hele can boğaza gelip dayandığında ki o sırada siz sadece bakıp durursunuz. Biz ona sizden daha yakınız. Ancak görmezsiniz ayetiyle de bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Vakıa suresi 83-85. Ancak ayette de bildirildiği gibi insanlar gözleriyle görmedikleri için bu olağanüstü gerçekten habersiz yaşarlar.